Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'da ben Sabri Öz. Herkese iyi günler diliyoruz. Bu hafta çok önemli bir konuğumuz var yine. Ali Kartaş beyefendi bizimle. Ali Kartaş özellikle dış ticaret konusunda çok ehil bir hocamızdır. Üniversitemizde de öğrencilerimize yol gösteriyor, öğretim elemanımızdır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ve başka üniversitelerde de bildiğim kadarıyla görev alıyor zaman zaman. Ali Bey, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor?
Hoş bulduk hocam.
Nasıl gidiyor?
Maşallahımız var hocam, koşturuyoruz endüstrinin içinde.
Neredeyse... İşler nasıl diye sorayım değil mi ben?
İşlerin maşallah var yine. Geçtiğimiz pandemiyle birlikte dünyada ciddi bir iş iyileşmesi oldu. İnsanların evine kapandığına bakmayın. Ticaret ciddi gelişti. Belki kıtlık hissi, belki bulamama düşüncesi ürünlere ciddi bir rağbet getirdi. Aa, bu evet. Da piyasaya canlılık olarak yansıdı.
Bu da size yansıdı tabii.
Bize yansıdı ama pandemiyle birlikte tabii dünyada ham madde fiyatları düşmeye başladı ve ticarette ciddi düşüşler var. Yine de %9-10 civarı dünyanın ortalama belki gelişimi olmuştu sektörüne göre değişen oranlarla birlikte.
Ben kendinizi tanıtarak başlamanızı rica edecektim ama hemen böyle ortadan dalmış olduk. Güzel oldu.
Hızlı bir geçiş oldu
evet,
hocam.
Aynı zamanda bilirkişiliğiniz de var bildiğim kadarıyla. Siz kendinizi biraz tanıtabilir misiniz dinleyicilerimize?
Hocam, dış ticaret uzman ve eğitimcisi diyoruz. 23 yıldır Türkiye genelinde dış ticaret üzerine eğitim ve seminerler veriyorum. Profesyonel olarak gümrük müşavirliği yapıyorum. Türkiye'nin ihracat şampiyonu firmalarına ve ilk 1000'deki büyük sanayicilerine gümrük hizmeti veriyoruz. Gümrük hizmeti verirken de bir dış ticaret departmanını yönetir gibi veriyoruz. Büyük bir firmanın, ilk 1000'deki firmaların dış ticaret alanında ne eksiği olabilir diye düşünüp onların dış ticaret departmanlarıyla birlikte firmanın dış ticaret işlemlerini yönetmeye gayret gösteriyoruz. Günümüzde hem Türkiye'de hem dünyada işletmeler artık ayrılıyor. Güvenli işletmeler ve güvenli olmayan işletmeler olarak. Biz de firmaların dış ticaret departmanlarıyla birlikte firmaları güvenli işletmeler yapıp hem uluslararası ticaretteki lojistik maliyetlerinden hem zamandan tasarruf sağlayarak dış ticaret işlemlerini gerçekleştirmelerine katkı vermeye çalışıyoruz.
Ne güzel.
İkinci işimiz gümrük müşavirliği. İkinci işimiz İstanbul mahkemelerinde gümrük dış ticaret ve kaçakçılık konularında bilirkişiliğimiz var. Zaman zaman burada görev alıyoruz ve işte İstanbul Ticaret Üniversitesi başta olmak üzere piyasadaki üniversitelerde nadir güzel üniversitelerimizin gümrük mevzuatı ve uygulamaları, dış ticaret işlemleri gibi konularında da görev almaya gayret ediyoruz hocam.
Akademik tarafınızı biliyoruz ama tecrübeniz bizim açımızdan çok kıymetli ve çok değerli. Bu alanda da çok fazla birikiminiz olduğuna inanıyoruz. Çok fazla hikayeleriniz olduğuna da inanıyoruz. Dolayısıyla çok keyifli bir program yaşayacağımızı ümit ediyorum sizinle.
23 yıldır piyasadayız hocam.
23 yıl dile kolay.
Yani
çeyrek hazır yani.
Haftanın bir gününü üniversitelere ayırıp olayın sizin gibi hocalarımızdan mektepli tarafını ediniyoruz.
Hem alaylı hem akademik tarafı
haftanın
var yani.
Haftanın 4 günü de alaylı olarak hem işletmelerimizde hem gümrük idarelerimizde hem bakanlıklarımızda firmalarımızın projelerine karşılık arıyoruz, sorunlarına çözüm arıyoruz.
Ne güzel. Ali Bey, dış ticaret ithalatıyla, ihracatıyla aslında ülkelerin küreselleşme anlamında çok önemli bir anlamda değişen parametresi. Türkiye için nasıl görüyorsunuz durumu? Ne dersiniz? Biraz değerlendirebilir misiniz ithalat, ihracat ve gümrükleme işlemleriyle beraber dış ticareti Türkiye açısından?
Dış ticaret hocam Türkiye'nin geç bulduğu sevgilisi. Türkiye 1980'lere kadar dış ticaretle çok haşır neşir olamamış. 1980'lerden sonra dış ticaretle büyüme modelini benimsedikten sonra...
24 Ocak kararları değil mi?
Evet hocam. İşte Türkiye'de serbest piyasa ekonomisinin uygulanması, yabancı mal bulundurmanın serbestleştirilmesi, dolar bulundurmanın serbestleştirilmesiyle birlikte Türkiye dış ticareti keşfediyor. Ama yine çok hızlı koşamıyor. Yani 2000'lere gelene kadar Türkiye'de işte 2-3 milyar dolardan 30 milyar dolara kadar bir ivmeleme var. Esas Türkiye'nin dış ticaretle kaynaşması, sevgili olmaya başlaması 2000'den sonra başlıyor. 2001 kriziyle birlikte işletmeler dış ticaretteki kar marjını fark ediyor. Türkiye'de pazarın talep bitmiş olması işletmeleri dış ticarete yönlendiriyor. Ve yaklaşık 20 yılda işte 30 milyardan 250 milyar dolar dış ticaret ihracat hacmine yaklaşıyoruz. Yani 2000'lerde, 2001'lerde 30 milyar dolarken ihracatımız bugün 2022 istatistiklerine baktığımızda 250 milyar dolar ihracat var. 20 yılda neredeyse ona katlamış durumdayız. Bu iç ekonominin iç ekonomideki pazarın daralmış olması ve ihracattaki çeşitli avantajlardan kaynaklı kâr marjının yüksek olmasından kaynaklı ve artık bizim iş dünyamızın da yurt dışını tanımış olması, gidip gelmede kaynaşmış olmasından kaynaklı bir gelişim.
Aslında sanırım Türkiye belki de 2001 krizini, herhalde krizi fırsata çevirme diyoruz ya, yani ithalat ve ihracatı birlikte düşündüğümüz zaman krizi fırsata çevirme konusunda oldukça başarılı olmuş herhalde. Ne dersiniz? Yani rakamlara baktığımızda, seyrine baktığımızda böyle bir dışa açıklık durumu, en azından dış ticaret hacmi olarak, yani ithalatla ihracatın toplamı olarak baktığımızda böyle bir yaklaşım var sanki. Ne dersiniz?
Kriz biraz fırsata dönüştü ama hocam, biraz da işte 1980'lerde dış ticarete başlamakla beraber Türkiye'de birinci jenerasyon dış ticaret öğrenmeye başladı. Yani 1980'lere kadar Türkiye dış ticaret yapıyordu ama daha çok devlet kurumları tarafından yapılan dış ticaret söz konusu. Birkaç firmanın yaptığı dış ticaret söz konusuydu. 1980'lerden sonra birinci jenerasyon dış ticareti keşfetti ve birinci jenerasyonun çocukları yurt dışında okudular. Bunlar yurt dışını tanıyan, dil bilen, teknolojiye ayak uyduran, gelişmelere ayak uyduran insanlar oldular. 2000'lerle beraber bu ikinci jenerasyon işin başına geldi. Krizin çıkmasıyla beraber ikinci jenerasyonun zaten dünya gezme kabiliyeti var, zaten dil bilme kabiliyeti var. Bu kabiliyetlerini işe koyunca 20 yılda, şu an 20 yıl önce Türkiye'de olmayan işletmeler bugün Türkiye'nin ihracat şampiyonu işletmelerine dönüşmeye başladı. Birinci jenerasyonunun know-how'unu alan ikinci jenerasyon krizleri fırsata çevirdi diyebiliriz hocam.
Çok güzel bir bakış açısı oldu. Peki bu ikinci jenerasyon devam ettirebilecek mi? Geleceğe dair bir programdayız malumunuz. Yani fütüristik yaklaşımlar diye koyduk ya programımızın adını. Bu anlamda geleceğe dair ne söylemek istersiniz?
Hocam bu ilk jenerasyonun çocukları, biz yurt dışı görmüş çocukları böyle ilgiyle dinlerdik. İşte Almanya'da ne var, Avrupa'da ne var, Amerika'da ne var. Ama günümüzde artık bu ikinci neslin üçüncü nesle geçtiğimizde üçüncü nesil dünya vatandaşı. Yani bu çocukların böyle dil öğrenmesi için yurt dışına çıkmasına gerek yok. Zaten hayatlarının bir parçası yurt dışında geçmiş. Yani anneleri babaları onları yılda 3-5 ülke gezdirmiş, yaz tatili olsun yurt dışında yaz okullarına göndermiş ya da eğitimlerini direkt yurt dışına almış. Evet. Dünya vatandaşı yapmışlar üçüncü jenerasyon çocukları. Şimdi üçüncü jenerasyon çocukların işe gelmesiyle birlikte ikili bir yol haritası çıkıyor. Bazı çocuklar işin çok popülizminde böyle hemen CEO'yum ben uluslararası yöneticiyim gibi bakıyorlar işe, ama bazıları ise çekirdekten gelip babasıyla birlikte işin içinde harmanlaşmış bir üçüncü nesil var. Üçüncü nesil endüstri 4.0'ı yakalamış, 5.0'ı işletmeleri uygulayabilecek bu zeki çocuklar, günü çağı yakalamış çocuklar. Bunların %50 kısmı diyeyim, en azından bu popülizm kısmında olmayan gençlerin işletmelere ciddi faydası olacak.
Tabii yani üniversitedeki gençliği de tanıyorsunuz. O da ayrı bir avantaj sizin açınızdan. Aslında güzel bir yörünge çiziyorsunuz bu alanda. İnşallah söylediğiniz gibi gerçekleşir yani gelecek anlamında. Çünkü dinamik bir yapıya sahibiz. Yani nüfus ve özellikle nüfusun yaşlandırılmasına baktığımızda Avrupa'dan çok daha avantajlı bir konumdayız. İnşallah dediğiniz gibi olur. Diğer jenerasyonlar hak ettiği yere götürür ihracat, İthalat ve dolayısıyla Türkiye'yi.
Biz ilk bilgisayarla tanışan nesiliz hocam. İnternete bağlamak için bilgisayarı aldığımızda internete bağlanacak zannediyorduk. Sonra baktık ki fax modem diye bir şey lazımmış. Sonra baktık ki bunun bir hatta bağla, telefon hattına bağlanması gerekiyormuş. Oysa şimdiki 3. nesil çocuklara baktığımızda bunlar şimdiden 5.0 ile ilgili böyle podcastler yapıyorlar, espriler yayınlıyorlar. Yani biz lise çocuğu, ortaokul çocuğu zamanımızdaki dönemlerdekiyle şimdiki çocuklara baktığımızda ya bunlar günü çok yakalamışlar hocam. Sadece bunun endüstriye katılması lazım, üretime yönlendirilmesi lazım. O da zannediyorum işte bir adım sonrası da gelecektir.
Ya bu hız meselesi çok enteresan ve acayip bir şey. Yani eskiden o şimdi siz söyleyince dial-up'lar aklıma geldi. Böyle dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır sabırlı bir şekilde beklerdik. Şimdi bir işlem yapacak olsak yani 3 saniye geciktiğinde ya da 3 tık ötesinde olan bir şeyde 3 defa tıktan sonra başka tıklar gerektiğinde falan sıkılıyoruz. Sıkılıveriyoruz. Yani böyle bir hız çılgınlığı da var galiba. İşte tabii onlar o hızın içinde büyüyorlar. Biz sonradan alışmış olmamıza rağmen bizi bile alt ediyor.
Bu hızı günlük hayatlarına, zekalarına, işletmelere yansıtacaklar hocam. Ya dünya eskisi gibi nasıl diyeyim rutin bir gelişim halinde değil. Yani her sene %10-15 gelişen bir dünya değil. Her sene katlayan bir dünya. %100 gelişen, %200 gelişen dünya var. Evet. Türkiye'nin de bununla birlikte dış ticaretinin gelişimi artacak. Yani bu gençlerin de işin başına gelmesiyle birlikte artacak. Artı eskiden şu vardı. Babadan oğula geçen işletmeler. Ama Türkiye'deki patronlar şunu da fark etti. Biz işletmeleri babadan oğula bıraktıkça çocuklar, bir tane oğul olsa sorun yok ama 2-3 oğul, 2-3 kız oldukça işletmeler aynı parçalanmaya başlıyor miraslardan dolayı. Mirasın eşit paylaşılmamasından dolayı. Ve şöyle önlemler almaya başladığını görüyorum ben özel sektörün. İşletmelerini borsaya açıyorlar. Yani işletmelerinin senetlerini çıkartıp senetlerinin bir kısmını borsaya açıp en azından kendi içinde kalan değeri de senetlere bağlıyorlar. Ve ikinci, üçüncü nesle bir işletme devrolduğunda başarılı çocuklar işletmede devam ediyor. Örnek veriyorum, hepsinin 1/5 senedi var elinde. Devam etmek istemeyen çocuklarsa senetlerini satıp serbest piyasada veya işletme yönetiminde satıyorlar. Ve işletmeler zarar yara almadan yola devam edebiliyorlar.
Evet, evet. Aile şirketlerinin en büyük handikaplarından bir tanesi kurumsal yönetim anlayışı, aile işletmelerinde aile anayasası gibi bir dolu sıkıntılar var. Haklısınız bu anlamda. Teknolojik dönüşüme tekrar geleceğiz ama şirketinizin adı DDP. Şu DDP ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Hocam biz 2004'te şirketimizi kurduk. Biz dış ticaret firmalarına hizmet vereceğiz diye kurulmuş bir işletmeyiz. İsmimiz ne olsun? Böyle çocukların yok ki baş harflerini koyalım o zaman. Genciz, dinamiyiz. Dedik dış ticaretle ilgili bir isim koyalım. İşte Atere mi koyalım, Menşe mi koyalım, FOP mu, SİF mi derken biz ne iş yapıyoruz? Hizmeti dış ticaret firmalarının kapısına teslim ediyoruz. Gümrük süreçlerini ve dış ticaret işlem süreçlerini yöneterek kapı teslimi hizmet veriyoruz. DDP bir teslim şekli. Delivery Duty Paid, gümrük vergisi ödenmiş kapı teslimi demek. Bizim de verdiğimiz hizmetin sembolü, iddiası aslında DDP. Biz tüm gümrük işlemlerinizi, dış ticaret işlemlerinizi çözüp kapınıza teslim hizmet üretebiliriz diye. Bu yüzden bir teslim şekli. Incoterms 2020 DDP olarak ismimizi koymuştuk hocam.
Tam bu noktada hazır Incoterms'lere gelmişken, teslim şekilleri ve sözleşmelerine gelmişken, ICC tarafından oluşturuluyor ve güncelleniyor bildiğim kadarıyla 10 yılda bir. Nasıl görüyorsunuz 2030'a, nasıl bir gelişim, nasıl bir trend gelecek? 2010'dan 2020'ye ne değişti, nasıl değerlendirirsiniz?
Incoterms daha doğrusu teslim şekilleri ilk defa işte YASİ tarafından 1936 yılında başladı. Sonra 37 gibi 40-50 gibi periyotlarda güncellendi ama son gelenek 10 yılda bir güncellenmesi oldu hocam. En sonunda işte Incoterms 1980, 90, 2000, 2010 ve 2020'de güncellendi. Neye göre güncelleniyor? Çağın teknolojinin gelişimine teslim şekillerinin ayak uydurulması için güncelleniyor. 3 yıl oldu 2020 güncellemesi çıkarak. Şimdi 2030'un güncellemesiyle ilgili çalışma başladı. 2030'da ciddi değişiklikler bekliyorum teslim şekillerinde. Neden ciddi değişiklikler bekliyoruz? Çünkü ispatlar, bildirimler değişti. Yani şu an blockchain dediğimiz bir zincir var. Bu zincir gelişiyor. Bu zincir dış ticareti temelinden etkileyecek bir zincir. Neden? Dış ticaret en az iki ülke ayaklı. Bir ülkede satılan ülkeler diğer ülkeye giriyor. Yani bir ülkedeki ihracat yapılan mallar diğer ülkeye de ithalat yapılıyor. Ve bu malların transit geçtiği de bir sürü ülke olabiliyor. Dolayısıyla çıkıştaki bilginin varıştaki bilgiden farklı olduğu bir sürü durumla karşılaşıyoruz. Çıkıştaki bilgiyle varıştaki bilginin farklı olması dış ticarette vergi kayıplarına, bilgi kayıplarına, kaçakçılık gibi konulara eğilimi arttırabilir ya da bunların yakalanmasının ortaya çıkmasını zorlaştırabilir. Blockchain'le birlikte biz buradaki birçok bilginin eşitlenmesine, aynı anda iki tarafta olmasına ve vergi kayıplarının yok olacağına, kaçakçılıkla ilgili konuların ciddi manada azalacağını düşünüyoruz. Teslim şekillerinde de 10 maddede satıcının ve alıcının yükümlülükleri düzenlenmiş. 10 maddede. Yani satıcının teslim yükümlülüğü 1, satıcının ihbar yükümlülüğü 2, satıcının evrakları hazırlama yükümlülüğü 3, malları teslim etme yükümlülüğü 4 gibi yükümlülükler düzenlenmiş. Yine aynı 10 maddede alıcı için de yükümlülükler var. Evet. Bu yükümlülüklerde blockchain birçok yükümlülüğü yerine getirdiğinin ispat platformu olarak kullanılmaya başlayacak. Zannediyorum eski teslim şekillerinde telex vardı mesela hocam. Telex'te bildirim yükümlülüğü. Daha sonra faxla bildirim yükümlülüğü. Yani faxla karşı tarafı fax çekiyorsunuz. Faxın karşı tarafı ulaştığına dair çık diye alıp arşivliyordunuz. Sonra mail geldi. Mail bir bildirim yükümlülüğünü yerine getirdi. Yani karşı tarafa mail attıysanız.
Yasal ispattır
tabii, değil mi? Tabii yasal ispat evet. formları bunlar. Yasal tamam. ispat yükümlülükleri bunlar. Sizin malı teslim ettiğinize dair ya da malları hazırladığınıza dair, tamam. evrakları hazırladığınıza dair bu bildirimleri yapmanız lazım. Blockchain ile birlikte bu bildirimlerin Dur. Tamamı...
Blockchain'i konuşalım ama kısa bir ara vermemiz lazım. ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'da Ali Kartaş'la beraber kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'da Ali Kartaş'la birlikteyiz. Ali Bey, hakikaten çok keyifli bir sohbet oluyor ve özellikle gümrük ve gümrük işlemleri, teslim şekilleri. Şimdi tam da böyle inkoterms'lerden bahsederken işte teknoloji tarafına doğru evrildik. Ben sizi bölmek zorunda kalmıştım. Çok özür dileyerek devam etmenizi rica edebilirim. Buyurun.
Teşekkür ederim hocam. Benim için de keyifli bir sohbet oluyor. Yine çenemiz düşük.
Estağfurullah. Çok
keyifli. Devam ediyoruz. Hocam teslim şekillerinin 2030 değişikliklerine teknolojinin etkileriyle ilgili bir sohbet ediyorduk. Burada teslim yükümlülüklerinden bahsettim. Ve blockchain'in buradaki birçok teslim yükümlülüğünü yerine getireceğini, iki tarafa da daha güven vereceğini...
Şeffaflığı sağlayacak her şeyden önce değil mi?
Kesinlikle şeffaflığı sağlayacak. Yani dış ticaretteki en büyük kayıplar, ülkeler açısından en büyük kayıplar vergi kayıpları. Vergi kayıpları nasıl oluşuyor? Bir iş eşyanın ihraç ülkesindeki fiyatıyla ithal ülkesine girmemesi kaynaklı oluşuyor. Yani iki ülke birbirine... müdahale edemiyor. Satıcı alıcının kendi ülkesine bu eşyaların girişindeki fiyatına, tarifesine, kıymetine, menşeine müdahale edemiyor. Dolayısıyla ithalatçının satıcıdan bağımsız olarak bunları değiştirme durumu ortaya çıkıyor. Bu da ülkelerin hem kaçakçılıkla ilgili risklerini oluşturuyor hem vergi kaybı risklerini oluşturuyor. Ama teknolojiler bize şunu getirecek, blockchain teknolojisi özellikle. İhraç ülkesindeki işlemlerin İthal ülkesinde aynen görülebilmesini ve bu işlemler üzerinden işlemlerin sonuçlandırılması. Yani ihracat bilgisi neyse evet. biz ithal ülkesi olarak ihracat bilgisi blockchain ortamında bize iletilmiş olacak ve biz ithalatlarını bu ihraç bilgisi üzerinden yapacağız. Bu da bir vergi kayıplarına neden olmayacak çünkü ihraç ülkesindeki X fiyattan çıkan bir eşyayı biz ithal ülkesine aynı X fiyattan ithal etmek zorunda kalacağız. Net bir ticaret, sade, net, güvenilir bir ticaret sağlamış olacağız.
Aslında bir anlamda algıyı da herhalde kırmış olacak değil mi? Yani algı çünkü gümrük ve gümrükçü dediğimiz zaman sanki bir anlamda tırnak içinde söylüyorum ama rüşvet meselesinin en yoğun döndüğü noktalar olarak bilinir veya öyle bir algı vardır. Bu algıyı da aslında bir anlamda bertaraf etmiş olacak bu teknolojinin gelişimi. Ne dersiniz?
Hocam 2000 yılından günümüze gelene kadar Türkiye'de gümrük idareleri en temiz kurumların başında geliyor diyebilirim. Çünkü gümrük idareleri dış ticaretle ilgili tüm idareler için konuşayım. Endüstri 4.0'ı çok iyi yakalamış idareler. Yani ben 2000 yılında mesleğe başladığımda gümrükte elektronik beyanname dönemi vardı.
Evet.
Ve 2000'den 2023'e gelene kadar 23 yılda dış ticaret, şu anki Ticaret Bakanlığımız, o zamanki müsteşarlıklarımız, hem gümrük hem dış ticaret tarafındaki müsteşarlıklarımız, bakanlığımız, bilgisayar programları, Endüstri 4.0'ı gümrük ve dış ticaret alanında Türkiye'de değil dünyada en iyi uygulayan kurum oldu.
Çok güzel.
Yapılan usulsüzlüklerden çok iyi dersler çıkardı ve tamamını ortadan kaldırdı. Geldiğimiz noktada şunu diyebilirim.
Aslında o yan yolları en iyi bilen olarak galiba tecrübe sahibi olmuş olmamızın da verdiği bir sonuç olsa gerek herhalde değil mi? Yani gümrük 4.0 mı diyoruz buna?
Gümrük... Dünyada gümrük 4.0'ı en iyi uygulayan ülke Türkiye
İnsansız
diyebilirim.
Gümrük yani.
İnsansız evet. gümrük diyemeyiz hocam. Şöyle, şimdi bir gümrük işlemi yapabilmek için sadece gümrük idaresine gitmiyorsunuz. Dış ticaretle ilgili tüm kurumlarla iletişim halinde olmanız gerekiyor.
Kapsam olarak düşündüğünüzde
tabii,
evet.
Tabii gümrük öncesinde birçok kurumdan izinler almamız gerekiyor. Ve eskiden şöyleydi. Gümrük öncesi kurumlardan gidip izinlerinizi manuel ortamda alıyordunuz. Bu izinleri gümrük idaresine sunuyordunuz. Gümrük idaresi izinlerin doğru olduğunu kabul ederek ithalatı sonuçlandırıyordu. Evet. Fakat aslında burada tarafların yaptığı iyi niyetli olmayan hareketler nedeniyle izinlerin doğru olmadıkları ortaya çıktı. Gümrük idareleri de bundan sonra bunun üzerine bu izinlerin alınma işlemleri elektronik ortama taşımaya başladı. Kurumlarla ikili anlaşmalar yaptı ve gümrüğün dışındaki kurumları da elektronik olmaya zorladı. Dijital olmaya zorladı. Altyapılarını bu şekilde elektronik dijital ortama geçirdi. Onlarla dijital ortamda konuştu. Yani bana artık belge yollamayın. Bana bir numara yollayın. Bu izni verdiğinize dair numara yollayın. Ve şu an Türkiye'nin gümrük ithalat ihracat yaparken gümrük öncesi alacağımız ön izinlerin tamamı neredeyse belge ortamından çıkartıldı ve bir elektronik koda çevrildi.
Süper.
İlgili kurumlar gümrük idaresine elektronik kodları ilettiğinde gümrük idaresi ithalat ihracat işlemlerini sonlandırıyor. Hatta ilk başta böyle her biri farklı bir dijital uygulamaydı. Sonra tek pencere sistemi diye bir uygulama ortaya koydu, evet, ve tüm uygulamaları tek çerçevede topladı. Yani şu an Türkiye'de elektronik ve dijital gelişmeler konusunda dünyada başı çeken bakanlıklardan birisi bizim Ticaret Bakanlığımız, evet, ve bunun gümrük ayağı diyebilirim hocam.
Bu tabii aynı zamanda ithalat ve ihracatı da artıracak değil mi? Yani dış ticaret hacmimizi artıracak bir anlamda.
İthalat, ihracat eskiden günlerle ölçülüyordu. Yani 1980'lerde mesela şimdi, evet, 15 gün 10 gün gibi zamanlar varken.
Bal bugün, çekme diye bir tabir var değil mi?
Yani evet. Bugün var. Geldiğimiz noktada bakanlık, evet, kendi ithalat ihracat performanslarını yayınlıyor ve artık saatler içinde bu işlemler yapılabiliyor. Yeşil Dünya Güvenliği İşletmesi dediğimiz işletmeler var. Türkiye'de Ticaret Bakanlığı işletmeleri üçe ayırıyor. Bir, Türkiye'nin güvenli işletmeleri. Eğer güvenli işletme ise Türkiye'deki firmalar bakanlığa başvuruyor ve onaylanmış kişi statü belgesi dediğimiz bir belge alıyor. Bakanlık onaylanmış kişi statü belgesi verdiği firmalara gümrük işlemlerinde birçok kolaylaştırmalar ve basitleştirmeler sağlıyor. İkinci bir uygulamamızda dünya güvenli işletmeleri var. Bu 2001 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın CTPAT diye kurup daha sonra dünyaya yaydığı ve dünyaya geldiği günümüzde dünyada AEO, Authorized Economic Operator olarak bilinen, Türkiye'de ise 2013 yılında uygulamaya başlayan, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğiyle uygulamaya başlayan YYS dediğimiz bir sistem var. YYS dediğimiz bir sistemde ise gümrük adeta iç gümrük yetkilerini bu firmalara devrediyor. Türkiye'de gümrükleri ikiye ayırıyoruz hocam. Bir sınır gümrükleri var. Sınır gümrüklerinde sadece eşya ve yolcu giriş çıkışı var. Sınır gümrüklerinde ithalat ihracat yapmaya devlet müsaade etmiyor. Çünkü sınırdan öbür tarafa kilometrelerce kuyruk oluşabilir. İnsanları mağdur edebiliriz diye. Sınır gümrüklerinden sadece araçlar ve kişiler giriş çıkış yapabiliyor. İthalat ihracatları nerede yapıyoruz? İç gümrüklerde. Mesela İstanbul'a baktığımızda yaklaşık 19 tane bir iç gümrüğümüz var. Buralardan ithalat ihracat işlemleri gerçekleşiyor.
Anladım.
İthalat ihracat yaparken iç gümrük yetkilerinin bir kısmını devlet YYS firmalarına devrediyor hocam. YYS firmaları yani hiç gümrüğe gitmeden, hatta ithalatta yerinde gümrükleme, ihracatta yerinde gümrükleme gibi ek statüleri var. YYS 1, YYS 2 gibi. Bu statüleri almışsa artık iç gümrüklere hiçbir malınızın gitmesine gerek yok. Hiçbir eşyanızın, hiçbir tırınızın. Direkt sınırdan fabrikanıza tırlar geliyor. Fabrikanızdan sınıra tırlar gidiyor. Ticaret Bakanlığı gümrük uygulamalarında dünyanın yine önde giden işte. Bırakın günleri saatlerle gümrük işlemlerinizi bitiriyor. 30 dakika gibi bir zaman zarfı sizi bekletiyor. Yani bakanlığın şu an YYS belgesi sahiplerine, ithalat ihracat yerinde gümrükleme sağlamış YYS sahibi firmalarına ne kadar süre engeli var? 30 dakika. Sadece 30 dakikada sizin işlemlerinizin yeşil hattan mı, sarı hattan mı, kırmızı hattan mı işlem göreceğinize dair bildirimde bulunuyor. Evet. Ve neredeyse %99 yeşil hattan geçirerek işletmelerin kendi otokontrolüyle ithalat ihracat yapmalarını sağlıyor.
Yeşil, sarı ve kırmızı hatlar deyince hemen aklıma yeşilden
mavi de var hocam.
evet. İnsanların aklına gerçi dolar da geliyor olabilir ama benim aklıma sürdürülebilirlik geldi. Sürdürülebilirlik konusunda da avantaj sağlıyor tabii bu gelişmeler değil mi?
Hocam sürdürülebilirlikten yine sürdürülebilirliği de ayırabiliriz. Yani dünyada sürdürülebilirlik deyince yeşil çevre, evet,
yeşil ekonomi deyince yeşil direkt sürdürülebilirlik
dönüşüm, evet, dönüşümle ilgili. Gümrük kısmında sürdürülebilirliktense işte 2013-23 10. yılını gelmiş bir YYS sistemi var. Gümrük işlemlerinde ciddi maliyet avantajları ve zaman tasarrufu sağlayan, devletin artık dünya güvenli işletmelerinin gümrük işlemlerinde ciddi kolaylaştırmalar, basitleştirmeler getirmiş olduğu bir sistem.
İleriye dönüp baktığımızda evet, insansız ve hatta belki ticaretin de gümrüksüz yapılabileceği gibi bir fütürist yaklaşım sizce ne kadar zaman alır?
Çok fütürist değil aslında hocam. Bence geliyor, çok da hızlı geliyor. Biz son 20 yılda gümrük işlemleri dünyada ciddi manada azaldı. Neden? Eşyanın serbest dolaşımını öngören politikalar güdüyordu dünya. ta ki pandemiye gelene kadar diyeyim, yani 2000 hatta biraz daha öncesinde 2018-2019'a gelene kadar Türkiye'de de gümrük ve dış ticaret işlemleri hep basitleştirmelerden, hep kolaylaştırmalardan yanaydı. Gümrük işi bitiyor diyorduk hatta biz. Çünkü çok sadeleşmişti, çok basitleşmişti. Fakat hem Türkiye'nin girdiği döviz krizi nedeniyle hem pandeminin patlamasıyla birlikte dünya dış ticaret ve gümrük işlemlerinde ciddi bir korumacı politikalar çıkarmaya başladı. Türkiye 5000 küsur ürüne ilave gümrük vergisi getirdi. %20, %30, %40 gibi yüksek oranlarda. Bunlar tekrar gümrüğü hotlattı diyebiliriz aslında. Yani daha doğrusu gümrük müşavirliği mesleğini, gümrük işlemlerinin dış ticarete etkisini biraz daha ön plana çıkardı diyebiliriz hocam. Ama
ya bilir bunlar, kişi ihtiyacını biraz daha arttırdı sanki değil mi? Yani?
Bunlar bence geçiş süreçleri. Yani gelecekte bizleri insansız gümrük bekliyor. Evet, ama ne kadar sürede? 20 yıl sonra bunu yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü birçok teknoloji dış ticaretle ve gümrükle çok içli dışlı. Mesela RFID dediğimiz bir sistem var.
Evet.
Şu an ne yapıyoruz? Herhangi bir mağazada bir eşya aldığımızda o ödeme yapıp üstündeki o barkod etiketi sökmeden çıktığımızda dit dit ötüyor değil mi tabii hocam ki cihazlar?
Biz hatta dit dit ötmüyor yani. Bağıra bağıra.
Şimdi hocam bu çok pahalı bir teknolojiydi. Evet. Ama mağazalarda eşyalara takacak kadar ucuzladı. Bunun daha da ucuzlamasıyla birlikte biz artık şöyle yapacağız. Tüm dış ticarete konu neredeyse bütün ürünlerin imalatında bu etiketlerle üretiyor olacağız. Bu etiketlerle ürettiğimizde ne olacak? Ürün üretildiğinde etiket üstüne takıldığı an fabrika o ürünü sayıyor olacak. Evet. Hangi kolyeye kaç tane ürün girdiği otomatik sayılıyor olacak. Fabrikadan çıkarken dahi. Daha sonra taşıt araçlarına yüklendiğinde taşıt aracına kaç tane ürün girdiği otomatik sayılıyor olacak. Yani çek listeleri fabrikalarda ve nakliye firmalarında otomatik oluşuyor olacak. Bu çek listelerine istinaden otomatik faturalama gerçekleşecek. Otomatik faturalaşmaya istinaden otomatik gümrükleşme gerçekleşecek. 2000 yılında Türkiye gümrük işlemlerinde elektronik beyannameye geçti. Yani 2000 yılına gelene kadar beyannamelerimiz manueldi. 8 tane form kullanıyorduk. 8 tane formlu beyanname kullanıyorduk. İşte ihracatta 1, 2, 3. nüshası, ithalatta 6, 7, 8. nüshalarını kullanıyorduk.
Evet, evet.
2000 yılında elektronik ortama geçtik. Dedik ki beyannamenin aslı elektronik ortamdadakidir. Ama formlarda kullanılmaya bir süre devam etti. Sonra formları tamamen ortadan kaldırdık. Şu an elektronik gümrük beyannamesi var. Evet. Yetmedi. Dedik ki biz Türkiye'deki faturayı da e-faturaya geçirelim. Yani Türkiye'deki fatura ve İrsaliye'yi de e-ortama geçirdik. Şu an Türkiye'de e-fatura ve e-irsaliye kullanıyor birçok işletme. Bunun bir sonraki aşaması ne? O zaman e-faturamız varsa, e-beyannamemiz varsa, e-beyannameye ne gerek var? Gümrük işlemleri e-fatura olarak yapılabilir. Yani bir adım sonrası aslında dedik ki birazcık başa sarıyorum. RFID ile ürünler kendi otomatik çek listesi oluşturacak. Çünkü hangi kapta, hangi üründen kaç tane girmiş otomatik çıkacak.
Evet.
Otomatik çek listesinden otomatik faturaya dönebileceğiz. Otomatik e-faturaya. O zaman gümrük işlemlerinin e-fatura ile yapılması gümrük işlemlerinde de ciddi bir kolaylık, hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacak gibi duruyor hocam. Bu da süper. İnsansız gümrük diyelim. İnsansız gümrük uygulamalarını getirecek. İnsansız gümrük uygulamalarını ikiye ayıralım istiyorsanız. Üçe ayıralım. Bir, dış ticaret tarafında insansız gümrük. İşte az önce saydığım kısım aslında dış ticaret tarafındaki insansız gümrük. Yani artık işletmeler dış ticaret operasyonu çalıştıracak mı? Belki gerek kalmayacak çünkü sistemler çek listenizi, faturanızı hazırlıyor. İki, gümrük müşavirleri tarafında insansız gümrük olacak mı? Gümrük müşaviri de Endüstri 4.0'ı çok iyi yakaladı hocam. Şöyle, biz eskiden bir eşyanın ithalatı, ihracatı ile ilgili firmaya bilgi verebilmek için böyle kalın kalın kitaplarımız vardı. Hepsini ayrı ayrı okurduk. Mesela Türk Gümrük Tarife Cetvelini açar, her ilgili sayfalarını okurduk. Yetmezdi, ithalat tebliğlerini açar okurduk. Ürün güvenliği tebliğlerini açar okur. Ondan sonra firmaya bilgi verebilirdik. Şimdi ise belli başlı programları kullanarak bu saatlerle verdiğimiz bilgileri dakikalar içerisinde verebiliyoruz.
Tabii tabii. Yani yapay zeka bu anlamda teknolojinin getirdiği ile hakikaten çok önemli işler yapıyor.
Daha yapay zekayı kullanmaya başlamadık hocam. Bu 4.0'la Endüstri 4.0'ın bize getirdiği bilgisayar programlarının, bilgisayarın hayatımıza etkisi oldu. Programların hayatımıza etkisi oldu. Ama yapay zeka ile birlikte ben gümrük işlerinin de ciddi manada insansız olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık yapay zeka gümrükle ilgili sorduğunuz soruları yapay zekaya sorunca cevap alabiliyorsunuz. Yani biz uzmanlar çalıştırıyoruz gümrük müşavir olarak.
Ama yine de yorumlar farklı değil mi? Mesela işte programdan önce bir örnek vermiştiniz. Bir bardağın altındaki tabağı tabak olarak mı yoksa bardak altlığı diye mi getirme konusunda falan ne diyorsunuz? Burada yine de yoruma bağlı bir takım şeyler gelişmiyor mu? Yani insan ön plana çıkmıyor mu mesela bazı en azından mevzuatların yorumlanmasında? Çok kısa bir iki cümle alayım ondan sonra bir araya geçeceğiz.
Şu an tam o noktadayız hocam aslında. Şu an bizim bir bardak altının bardak altı mı yoksa bir tabak mı olduğunu ayıracak bir elektronik altyapı yok, dijital altyapı yok. Bizim şu an bunu ayırmak için insana ihtiyacımız var.
Ama beyannameden mi kaynaklanıyordur oradaki şey bildiri? Yani tabak altlığı olarak mı beyan ediliyor yoksa
bardak altlığı mı
yoksa tabak olarak mı beyan ediliyor?
Bu insana bağlı. Bu insana bağlı. Çünkü şu an gümrük mevzuatımızda söylemiştim ciddi bir vergi geldi. İlave gümrük vergileri geldi. İlave gümrük vergilerinin getirilmesi gümrük mevzuatını çok hassas bir konuma getiriyor. Çünkü bir eşyanın örnek veriyorum bardak altı dediğinizde vergi yoksa tabak dediğinizde vergi varsa o evet. Eşyanın bardak altı mı tabak mı olduğunu insan faktörü belirliyor şimdilik. Dolayısıyla şu an gümrük işlemlerinde insan faktörü çok kıymetli. Çünkü kendi kanaatini bardak altı olarak getirmişse siz o eşyayı vergisi çekeceksiniz. Diyelim %20 vergi olan bir eşya, 100 bin dolarlık eşyada doğru tespit size 20 bin dolar vergi ödemeden ithalat yapmanızı sağlayacak. Yanlış tespitse, ona tabak demişse de diyelim, o zaman 20 bin dolar artı 60 bin dolar cezalık durum oluşmasına sebebiyet verebilir.
Yine Internet of Things dediğimiz yani nefrenlerin interneti vesaire falan gibi şeyler aklıma geliyor. Birazdan onları da konuşalım. ST Endüstri Radyo'da çok akıcı bir programda söyleşimize Ali Kartaş'la devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
ST Endüstri Radyo'da fütürist yaklaşımlarda Ali Kartaş'la beraber devam ediyoruz. Ali Hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz. Yaşanmışlıklar ve tecrübeler bizim açımızdan çok kıymetli. Dinleyicilerimiz de öyle tahmin ediyorum. Keyif alıyorlardır, keyif alarak dinliyorlardır. Mevzuatlarda kalmıştık. İsterseniz oradan devam edelim. Mevzuatların değerlendirilmesi ve mevzuatların aslında yapılanması ve madem programımızın adı fütürist yaklaşımlar, geleceğe dair mevzuatları neler bekliyor? Ne dersiniz? Buyurun.
Şurada kalmıştık hocam. Hemen tamamlayıp dediğiniz noktadan devam edeyim. Dış ticarette insan faktörü, insansız dış ticaret mümkün mü?
Evet.
İnsansız dış ticaretin ihracat esnasında mümkün olabileceğini, hatta mümkün olabileceğini değil, gerçek olacağını önümüzdeki 10 yıl içerisinde göreceğiz. İnsansız gümrük mümkün mü demiştik. Şu an insansız gümrük mümkün değil. Çünkü şu an bilgisayar hayatımızda ve bilgisayar bize çıktıları veriyor. Çıktıları yorumlamak için insana ihtiyacımız var. Ama yapay zeka gümrükte insansızlığı da mümkün kılacak. Çünkü yapay zeka yorum yapıyor hocam.
Evet.
Yorum yapıyor ve şu an gümrük müşavirlerinin yaptığı yorumlar gümrük idareleri tarafından denetlenip doğru olup olmadığı yönden şüpheyle denetlenip incelenirken yapay zekanın verdiği sonuçlarda bu denetim bu kadar katı olmayabilir hocam. Daha güvenilir kabul edilebilir. Tabii gümrük idaresi tarafında da bizim yapay zeka sonuçlarımızı gümrük idaresinde yapay zeka sonuçları denetleyeceğinden çok daha insansız, hızlı, ekonomik zaman tasarrufuyla gümrükler insansız olarak bizi bekliyor diyebiliriz hocam.
Çok güzel. Peki birkaç cümlede belki gümrüksüz ticaretle ilgili bir şeyler söylemek istersiniz. Ne diyorsunuz? Yani tamamen gerçi ekonomik birliktelik ve ekonomik bir takım entegrasyonlar, bölgesel entegrasyonlar vesaire falan onlar yaygınlaşmaya da başladı küreselleşme babında. Bu konuda yine gümrük ve özellikle sizin gibi firmalara zarar verecek şekilde sayılar artacak mı? Ne dersiniz?
Gümrüksüz ticaret iki ayrıyım hocam. Bir Avrupa Birliği şu an kendi içinde gümrüksüz ticaret yapıyor.
Evet, evet.
Sınırları kaldırmış, gümrük işlemlerini kaldırmış. Bu entegrasyonların genişlemesiyle birlikte, artmasıyla birlikte gümrüksüz ticaret zaten mümkün. Türkiye bu entegrasyona katıldığı sürece entegrasyon içindeki firmalarla gümrüksüz ticarete devam ediyor olacak. Entegrasyon dışındaki firmalarla gümrük süreçleri devam ediyor olacak. Orada da lojistik dünyada çok gelişen bir sektör. Lojistikte işte insansız araçların ilk önce günlük arabalarla hayatımıza girdiğini görüyoruz ama aynı zamanda tırların da insansız uluslararası seyahat yapabilmesi için ciddi yazılım yatırımları var. Bununla ilgili de çalışmalar var.
Evet.
Tırların insansız hareketi, uçak firmalarındaki uçak nakliyelerinin gitgide ucuzlaşması, deniz yolu nakliyelerinin ucuzlaşması ki deniz yolu zaten kaptan faktörü çok az, otomatik pilotlar hem uçakta hem denizde otomatik pilotlar çok iyi gelişmiş durumda ama bunlar daha endüstri 3.0'da bence. Onların da 4.0'a ve 5.0'a yakalamasıyla birlikte lojistik sektörü ciddi ucuzlayacak ve ciddi gelişim gösterecek. Dünyalar biraz da gümrük, dünya ülkeleri biraz da gümrüksüz ticareti lojistik firmalar üzerinden mümkün kılacak gibi duruyor. Bir önceki bölümde YYS'den bahsetmiştim. Evet. Authorized Economic Operator. Dünyada YYS hem dış ticaret firmalarına hem de lojistik firmalarına verilen bir statü. Dolayısıyla YYS statüsünü almış lojistik firmaları dünya ticaretine güvenli olarak işleyiş aracılık edecek gibi duruyor. Yani evet. Lojistik firmaları Authorized Economic Operator oldukça, Türkçesiyle YYS sahibi oldukça, devletler dış ticareti lojistik firmalar üzerinden daha güvenli takip edip sonuçlandıracak gibi duruyor hocam.
Peki pandemi öncesi, sırası ve sonrası diye bir ayrım yapacak olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemi ne şekilde etkilemiştir?
Pandemiden
hızlandırdı
önce
mı?
Pandemi piyasaya bir doping etkisi yaptı hocam. Pandemiden önce rutinimiz vardı. Tedarik zincirinin çok sağlıklı işlediği, istenen malların istenen sürede stoklara girdiği, üretime girdiği, istenen sayıda çıktığının olduğu, kıtlığın, yokluğun, kopukluğun olmadığı bir dönem yaşıyorduk. Evet. Pandemi girince birden tedarik zincirleri koptu. Paranla mal bulamadığın bir döneme girmeye başladık. Malın olmayışı mal fiyatlarını yükseltti. Mal fiyatlarının yükseltilmesi mallara olan talebi yükseltti. Yani bir an önce bu fiyattan alayım ki bir sonraki artıştan yakalanmayayım. Bir sonraki artışa yakalanmayayım gibi düşüncesiyle firmalar ciddi bir alış yaptı. Şimdi bizim mallardan kastımız şu değil. İlla raflarda gördüğümüz süpermarketlerde ya da işte evimizin günlük ihtiyaçlarını kastetmiyorum. İnşaat malzemelerinde, makinalarda, kimyada, aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde ciddi bir ticaret artışı oldu. Ciddi bir talep patlaması oldu. İşte bunun üzerine çip krizi geldi. Baktılar insanlar gerçekten ulaşamıyor. Yani bizim
tabii talepler önce iptal edilmişti mesela pandemi münasebetiyle. Sonra baktılar ki herkes özel araçlara daha fazla ilgi gösteriyor. Başladı. Araçların üretimine bir sefer daha fazla yoğunlaşılması gerekti. Bu sefer de istenen çip bulunamadı.
Hatırlar mısınız hocam? Çocukluğumuzda bir ev bir araba aynı paraydı. Sonra 2005'lere geldiğimizde ya yani bir ev 4 araba etmeye başladı. 4-5 araba parası olmaya başlamıştı. Ama günümüzde yine bir ev bir araba.
Aynen öyle.
İşte bu kıtlık ekonomisinden dolayı ürünlerin fiyatları arttı. Pandemi piyasaya doping etkisi yaptı. İthalat, ihracat, dış ticareti ciddi geliştirdi. Hatta pandemiden sonra düşüş görüyoruz hocam. Yani firmalar eski 2021-22 pandemi yılları diyelim 20-21-22 20-21 daha ağırlıklı. 22'de artık pandemi bitti. Hepimiz sokağa çıktık. Ekonomiye karıştık. 22'de dünya ticareti daha düşüş gösterdi hocam. Yani pandemi zamanında, kıtlık zamanında daha yukarı yönlüydü. Kıtlığın bitmesiyle birlikte, pandeminin bitmesiyle birlikte bu sefer fiyatlar düşmeye başladı. Fiyatların düşmesi piyasada ters etki yapıyor. Bu fiyattan almayayım, bir alttan alırım. Bir alttan alırım gibi. Çok mecbur kalmadıkça işletmeler, insanlar almamaya başladı. Bu da fiyatları geri getirmeye başladı. Ama
o zaman da talep tarafında bir sorun var tabii yani.
İşte talep mecbursa satın alma yapıyorlar. Talep evet. Mecbur değilse bekle düşer psikolojisi vardı. Ama dünya piyasasında her zaman beklenmedik ve bilinmedikler var. Siz düşüş beklerken bir anda tekrar yukarı yönlü olabiliyor. Ya da daha çıkmaz dediğiniz yerde daha da çıkıyor.
Evet.
Daha düşmez yer dediğiniz yerde daha da düşebiliyor. Her zaman farklı bir bilinmeyen, farklı bir beklenmeyen piyasa oyuncusu olarak girip piyasayı alt üst edebiliyor hocam.
Türkiye'nin bu durumdaki aslında şeyi nedir? Yani etkilenmesi veya Türkiye'nin özellikle yani lojistiğin dünya bazında bakıldığında jeopolitik olarak çok önemli bir yerdeyiz. Çok önemli bir stratejik noktadayız Türkiye'nin coğrafyası açısından. Ve lojistik konusunda da çok önemli bir noktadayız. Adeta hem enerji anlamında hem malların hem de servislerin akışı açısından çok önemli bir noktadayız. Türkiye açısından değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz?
Hocam lojistik altın çağını yaşadı geçtiğimiz 2 senede Türkiye'de de. Hala da altın çağını yaşamaya devam ediyor. Dünyada ekipman sıkıntısıyla birlikte yükselen navlun fiyatları oluştu. Navlun fiyatlarının yükselmesiyle birlikte tabii talep de var bir taraftan. Fiyatlar da çıkıyor. Fiyatlar çıkmadan insanlar alayım istiyor. Piyasada ekipman sıkıntısı, lojistik fiyatları ciddi manada yükselmişti. Fakat 2022'de lojistik fiyatları da geri gelmeye başladı. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle çok güzel bir noktada ve bu noktayı ticarete çevirmeye başladı. Bir geçiş ülkesiyiz. Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolar sayesinde, bu iyi bir şey değil tabii, istediğimiz bir şey değil ama bunun bir sonucu sayesinde, değil mi de, sonucu olarak Türkiye'de lojistik gelişti hocam. Lojistik faaliyetler arttı. Bir lojistik pazarı oluştu. Çünkü Avrupa malları Rusya'ya Türkiye üzerinden gitmeye başladı. Rus malları Avrupa'ya Türkiye üzerinden gitmeye başladı. Bu da Türkiye'de ciddi bir depolama ihtiyacı doğurdu. Lojistik sektörü sadece uluslararası nakliyeden ciddi bir pazar payı, dünya pazarından pay almaya başlarken, şimdi depolamayla da ilgili ciddi bir pazar payı almaya başlıyoruz. Türkiye'de özellikle bu Rusya-Avrupa'nın akış üstündeki şehirlerde hem serbest depo hem antrepo, geçici depolama dediğimiz yerlerde ciddi bir doluluk var. Bu dolulukta tabii fiyatlara yansıdı. Depolama, antrepo fiyatlarında ciddi bir yükselme oldu. Bu da pazara yeni oyuncuların girmesini sağladı ve yeni oyuncular da girmeye devam ediyor. Ama hala depolama ve uluslararası lojistik kısmında Türkiye jeopolitik konumunun ekmeğini yiyecek. Daha önümüzde giriş yaptık. Bu pazar aslında evet, giriş yaptık. Girişle birlikte güçlerin işletmeler olacak. Güçlerin işletmeler bir süre sonra belki Avrupa ile Rusya'nın arası düzeldiğinde bu gücünü artık dünyanın neresinde kazanıp getirebilirim Türkiye'ye diye çalışmaya başlayacak. Ya bir sektörde büyük olursanız, Türkiye'de para kazanmış büyümüşsünüzdür, artık ciddi bir altyapınız var, ekipmanınız var, bunu boş tutamazsınız. Eğer buradaki pazar bitmişse, Türkiye'deki müteahhitler bunu çok güzel yaptı. Zamanında Türkiye müteahhiti evet, bu adamlardı. Hı. Ama şimdi dünya müteahhiti bu adamlar. Dünyanın başka yerlerinde iş almaya başladılar. Aynı lojistik şirketleri de şu an belki Türkiye temelli başladılar ama bir adım sonra bunlar dünyadan iş alıp dünyada lojistiği şekillendiren işletmelere dönüşecek diye düşünüyorum hocam.
Ticaret Bakanlığı ve ticaret, özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yapılan programlarda karşılaşmıştık. Farklı bölgelerde lojistik köyleri tarzında lojistik üslerinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar vardı ve kurulan yerler de var bildiğim kadarıyla. Evet, bunların herhalde biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi artıyor olması, belki de işte dediğiniz gibi Türkiye'deki bir iş dünyası, iş adamı aynı zamanda global bir yapıya taşınmış olmuş olacak diye düşünüyoruz. Antepolarda durum ne? Antepo bayağı bir dönem çok araştırılan ve özellikle çok talep gören bir mesele haline gelmişti. Yani antepo kurma, efendim antepo işle etme. Hala o devam ediyor mu?
Evet hocam. Antepolar nedir? Antepolar gümrüklere bağlı olarak çalışan depolardır. Malın ithalat ihracat işlemleri yapılmadan önce eşyaların bekletildiği alanlara antepolar diyoruz. Rusya ve Avrupa Birliği'ndeki mal akışında malların Türkiye'ye girmesi bir gümrük vergisi, KDV ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulma gibi sonuçlar evet, doğuracağı için Türkiye'de malların millileştirilmesi istenmeyen bir sonuç. Yani Türkiye malı millileştirmeden Avrupa'ya nasıl yollarız? Veya Avrupa malını millileştirmeden Rusya'ya nasıl yollarız gibi bir durum söz konusu. Antrepo da buna çok iyi hizmet veriyor. Diyor ki malı getirin, istediğiniz kadar hiçbir vergi ödemeden, hiçbir ticaret politikası önlemine tabi tutmadan istediğiniz kadar bekletin. Ondan sonra istediğiniz yere yollayın. Yani Türkiye'nin içinde tam serbest bölge gibi değil ama Türkiye'nin içinde millileşmemiş malların belirli bir süre, aslında o süre sınırsız, belirli istenen süre kadar bekletilip daha sonra başka ülkelere yollanmasına imkan sağlayan ticari üniteler olarak antrepoları tanımlayabiliriz hocam.
Teşekkür ederim. Çok az zamanımız kaldı ama ödeme konusuna girip şu SWIFT meselesinin nasıl şekilleneceğini ve özellikle bu konuda gelecekte neler beklediğini sorsam ne dersiniz?
SWIFT dünyadaki ödeme yöntemlerinin kullanıldığı platformun ismi. Yurt dışına ödemeler yapacaksanız bankaların kendi arasında kullandığı dışa kapalı şifreli bir kod sistemi SWIFT. Evet. Birçok ödeme şekli SWIFT yöntemiyle kullanılıyor. Akreditif ve sahip mukabili peşin ödeme gibi ödemeler yapılırken yurt dışına para transferi bankadan bankaya SWIFT programı aracılığıyla yollanıyor. Hatta bu program Amerika merkezli olduğu için Amerika yaptığım uygularken hemen sizin ülkenizi veya ülkenizdeki bankaları SWIFT'in dışına çıkartıyor. Böylece sizi para transferi yapılamaz hale getiriyor.
Cezalandırıyor.
Ama, evet, cezalandırıyor ama dolarda SWIFT geçerli. Euro'da Avrupa Birliği'nin kurduğu bir sistem. sistem var. Şimdi Rusya kendi sistemini kuruyor ama blockchain ile birlikte artık Swift de tarih olacak bir sistem. Yani blockchain işte günümüzde kripto paralar, kripto paralarla birlikte blockchain'in ödeme yöntemlerine girişiyle birlikte Swift tamamen tarih olacak bir sistem gibi gözüküyor. Swift de aynı zamanda ödeme yapmak da çok pahalı. Yani akreditif örneği düşünelim. Akreditifte $100,000 bir parayı bir ülkeden diğer ülkeye yollarken mal bedelinin binde 5'i, binde 10'u gibi rakamlar ödüyorsunuz komisyon olarak Swift sistemi için bankalara. Ama blockchain'de bunlar artık $1 düşecek. Yarım dolarlara düşecek bir parayı bir ülkeden diğer ülkeye yollamak. Dolayısıyla ödeme yöntemlerinin tamamını da blockchain ele geçirecek gibi duruyor hocam.
Kürtaj diyorduk biz borsada, sermaye piyasasında. Kürtaj fiyatları burada çok aşağı inmiş olacak. Oranları çok aşağı inmiş olacak demek ki.
Evet hocam.
Peki o zaman ben bugünü de bu güzel sohbetimizde bu şekilde noktalamamız gerektiğini ifade edeyim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Eklemek istediğiniz veya ifade etmek istediğiniz son bir iki cümle
yok,
varsa
hocam,
alabilirim.
Yok hocam, rica ederim. Bizim için de çok keyifli sohbetti. Umarım Türkiye'nin dış ticareti gelişiyor. Gelişen dış ticaret günlerinde hep beraber olabilmek dileğiyle hocam.
Yatırım, üretim ve İhracat sloganıyla devam eden ST Endüstri Radyo'nun bir programını yapıyoruz. Dolayısıyla ihracatın da gelişiyor olması tabii ki bizim açımızdan çok önemli. Ülkemiz açısından çok önemli. Sizlerin demekleri burada çok büyük. Çok teşekkür ederiz.
Hocam, biz teşekkür
ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar Ali Kartaş'la bugün de bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İlim ve bilim üzerinde kalın diyerek saygı ve sevgiler sunuyoruz.